Gel ki yollar boş değil, her nefes ney? Her yeşil kubbeyi hadra demek, Konya Mevlana demek. Türk alırken Asya'yı, Mevleviler Konya'yı etmiş istila demek, Konya Mevlana demek. Burada yer gök ihtizaz, burada boş dönmez niyaz. Burada yoktur la demek, Konya Mevlana demek. Bizim hayat çizgimizde biraz suyun tersine akışı var.
Hiç unutamadınız yalnızlığı.
Bir gün sevinirsin, bir gün üzülürsün. Akşam iyi kalkarsın, sabah bir olay. Bize yüklenen sorumlulukları yerine getirdik, getiriyoruz. One minute belki de son asırların en büyük devrimidir.
En çok kimi özlediniz?
Her kayıp aslında yeni bir kazancın başlangıcı. Bir şeye muhalefet edeceksen iyi tarafında söyle be kardeşim. Ayasofya'yı açtık. Taksim'e cami yaptık. Biz başörtüsü sorununu bitirdik. Gençler hazırlanın. Mahkeme kadıya mülk değil.
Tabii mekan inanılmaz insanı böyle başka noktalara taşıyan bir yer. Mehmet abi sever misin böyle yerleri?
Kesinlikle. Hayatımız böyle yerlerde geçti ya. Diyorum işte Konya çocuğuyuz.
Zaman zaman gelir misin böyle? Kaçar mısın her şeyden yoğunluk?
Benim burası sığınağımdır.
Gerçekten mi? Yolculuk nasıl başladı?
Bizi tabii her şeyden önce etkileme noktasında en büyük etkenin Konya olduğunu düşünüyorum. Zira Konya'nın kadim mahallelerinden Çaybaşı mahallesinde dünyaya gözlerimizi açmışız. Bu hayata gözlerimizi açıp hatırlamaya başladığımız zaman her şeyi hemen evin önünden çay akan, bazen at arabaları, bazen pancar kamyonları, bazen kavun arabaları geçen, asfaltta top oynadığımız mahalle kültürü ile gözlerimizi açtık. Mahalle kültürü deyip geçmeyin. Mahalle kültürü çok önemlidir.
Evet, şu anda ben belki de en çok özlenen şeylerden bir tanesi mahalle kültürü.
Hani böyle eskiden radyo programlarında televizyon öyle işte siyah beyaz televizyonların 70'lerden sonra yaygınlaşmasından önce özellikle radyo programlarında gerçi o yaygınlaşma da çok bir yaygınlaşma değildi de son ikinci, üçüncü kanal. Birisini tanıtırken Adana'da doğdu. Babasının memuriyet görevinden dolayı ilk orta lise tahsilini yurdun çeşitli yerlerinde tamamlayarak filan üniversite filan fakülte diye başladı.
Vay be. Vallahi
bu şanssız bir.
Çok nostalji bir şey oldu ama yani.
Bu insan için şanssız bir şey. Çünkü mahalle kültürü insanı olgunlaştıran, hamlığını alan, paylaşmasını, asfaltta, toprakta top oynayıp, üşüp orasını burasını yaralamasını, berelemesini, pantolonu yırtılıp belki iki pantolonu, belki üç pantolonu olup anne babaya hesap vermesi. Akşam ezandan sonraya kalma ha denmesine rağmen her gün top peşinde koşturmaktan, ezandan sonra eve gelip sağlam bir dayak yemesini, toza toprağa belenme ha deyip her gün tozu toprağa gelip her gün iki tokat anneden yemesini, babana şikayet edeceğim sen akşam gelince deyip türlü anne yüreğinin kıyıp da babaya şikayet etmediği bir geleneğin içerisinden geldik, geliyoruz. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu açıdan hayata bir sıfır önde başladığımızı düşünürüm hep.
Şimdi o kadar güzel şeylerden bahsettin ki Mehmet abi, yani o günleri biz de belki Y kuşağı olarak aslında kısmen ucundan da olsa yaşadık. Çocukluktan böyle anneyle aranızda güzel hatıralar mutlaka olmuştur.
Evet. Şimdi ben benden önce vefat etmiş 11 ay yaşayıp abimin yerine doğmuşum. O rahmetli de Mehmet, ben de Mehmet. Tabii bu açıdan gidenin yerine geldiğiniz için çok kıymetliydim. Ve sonrasında da iki kız kardeşim olur. Bir evin bir oğlu olmak da ayrı bir özelliktir. Ve vefat edenden sonra doğmak da ayrı bir özellik. Annem bana, ben anneme çok düşkündüm. Zira gurbetçi bir ailenin ilk evladı annem. Biz Konya Taşkentliyiz. Torosların zirvesinde 1650 rakım Kartal yuvası. Dedem, rahmetli dedem Topkapı Kozlu mezarlığında metfun. Annemi Konya'da evlendirip İstanbul'a göçelim. Yani 6 kardeş, anne baba ayrılığı, gurbetçiliği söz konusu. Dolayısıyla bütün hasretini, bütün sevgisini, bütün eş, dost, sısım, akraba, anne baba, kardeş yokluğunu evlatların üstünde görmeye çalışan bir profil hatırlıyorum. Mesela ayda bir bizim İstanbul'daki hemşerilerimiz Taşkent'in Sesi gazetesi çıkartırlardı. O gazete babamın iş yerine gelirdi. O akşam gazete eve geldiği zaman telefon yok, ya mektup. O gazete geldiği akşam bizim evde sofra geç kurulurdu. O hasreti annem Taşkent'in Sesi gazetesinden kim ölmüş, kim evlenmiş, kim işte çocuğu olmuş, ne olmuş, ne bitmiş. Bizim evde sofra biraz geç kurulurdu. Babam da çok anlayışlı bir insandı rahmetli. Beklerdi sabırla. Birçok hatıramız var tabii ama her anne evlat arasında olduğu gibi zaman zaman gerilmeler, zaman zaman mutluluklar. Ama sonuçta anne bir sığınaktır, anne bir limandır. Mesela babamın rahmetli ustasından ilk meslek, babamın ilkokulundan sonra bakırcı çıraklığıdır. aldığı bir gelenek vardı. Bir meyve ya da sebze ilk çıktığında alınacak. Yarım kilo alınacak, 250 gram alınacak. Neden? Dermiş ki rahmetli ustası, ucuzlayınca herkes alır. Pahalı. Ya ilk çıktığı zaman Turfan'da dendiğinde. Bir pazar, Konya'da macun pazarı kurulur. Babam erik, çilek, yeni dünya ilk çıkmış. Ve hep hatırladım, ilk çıktığı Turfan'da da gelirdi bizim ev. Oturduğumuz evde iki oda bir mabeyin, önü hayat kerpiç ev. Yanlış anlama yani, öyle çok dolgun, taşkın, zengin de değiliz. Pazartesi gün ben sabahçıyım. O gün yenmedi o meyveler. Okula gittim. Öğleni iple çektim. Geldim okuldan. Annem bahçede. Önlüğü çıkarttım. Attım. Dolaptan cebime çaktım erik yeni dünya. Sokağa çıktım. Çayda su akma mevsimi değil. Çayın içine ayakları salladık. Arkadaşlar da yani çocukluk arkadaşlarımız. Bir türlü elime atamıyorum canları çeker diye. Birer tane onlara versem o da çocukluk aklımla çok işime gelmiyor derken birden kapıda annem belirdi. Tahta kapısı vardı evimizin bahane. Tiz ses, bas ses, evet. Kapı tokmakları vardır. Kadın gelirse tiz, erkek gelirse bas.
O da çok önemli bir kültür aslında.
Kesinlikle. O evlerde daha hali vakti yerinde olanların bir selamlık bölümü vardır ve haremlik bölümü vardır. Evet. Misafir selamlıkta ağırlanır. Annem gel dedi. Ben manzarayı çaktım. Delil, suç ortaya çıkmış, mutlaka dolaba açtı baktı. Gelmem dedim, gel dönmeyeceğim dedi. Gelmem, gel. Gittim, içeri aldı annem beni. Kapıyı kapatır kapatmaz. İki tane tokat çaktı. Ama niye? Sor bir niye.
Neden?
Alan var, alamayan var. Sen bu eriyi, yeni dünyayı cebine doldurur, sokağa, milletin fakir var, fukara var, çocuğunun yanına nasıl çıkarsın? Yiyeceksen otur burada.
Evet.
İşte bu. Alan var, alamayan var.
Aslında şimdi ben zaman zaman sizin bu okuduğunuz ve yazdığınız şiirleri de takip ediyorum. Hikaye taburalardan başlamış yani. Nasıl geliştirdiniz abi kendinizi bu şiir noktasında?
Yani
nasıl keşfettiniz yani?
Üstünde çok durulan bir çocuk olduğum için belki duygusal yönüm kuvvetli olarak büyüdüm. Yani bazen işlenmek, bazen sokakta kavga etmek, bazen evde bağıra bağıra şarkı söylemek vesaire. 12 Eylül ihtilalinden sonra tüm böyle faşizan dönemlerde bu yaşanırmış. Siyaset yoluyla düşünen, yazan, çizen insanlar kendisini ifade edemediği için edebiyat kuvvetlenirmiş. Edebiyat dergileri hem solda hem sağda hem İslamcı camiada. Tabii 12 Eylül öncesinde birçok ideolojik dergiyi takip ederdik. Şura, Tevhid. Sonra bunlar bitince Mavera dergisi çıkmaya devam etti. Yedi Güzel Adam'ın çevresinde toplandığı, içinde olduğu. Haftalık, 15 günlük, aylık tam hatırlayamayacağım ama Konya'da Doğruluk Kitabevi vardı. Geleceği günü bilmemize rağmen birkaç gün önce uğrardık. Acaba erken gelmiş mi diye bazen sürpriz yapardı. Birikiminizi kapanmış ideolojik yollar olunca edebiyatla o açlığı giderme. Sonra Yönelişler dergisi çıktı ama ağırlıklı olarak Mavera üstünden. Bu işi biraz biraz geliştirdik. Benim 3 ay bir İstanbul maceram var. Bu İstanbul maceram 82 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak başladı ve 3 ayda bitti. Tahsilimizi tamamladık ama çok sonra tamamladık. Sonraki bölümlerde aktarırım. O 3 ay anneden babadan
ayrı.
Ayrı. İşte kız arkadaştan ayrı. O 3 ay İstanbul'un tarihi yarımadasında bazen dersleri kırarak, bazen evden erken çıkarak fersah fersah dolaşıp içimizdeki darlığı atma noktasında bir çabamız olduğunu hatırlıyorum. Öyle öyle gitti ama...
Fatih de bunun için en ideal yerlerden biri.
Şöyle, rahmetli dedemin İstanbul'da ilk yerleştirdiği un kapanı sonra Fatih. Biz hem sömestik tatillerinde hem yaz tatillerinde sürekli İstanbul'a geliyoruz. Fatih, Karadeniz Caddesi, Ofluoğlu Apartmanı dedemin hatırladım. Ta aşağıdan deniz görünür. İşte un kapanı ya da Haliç.
Evet.
Öyle uzak ki çocuk gözünle. Sonra sen büyüyünce uzaklar yakınlaşıyor, gözün büyüyor. Fatih'te çocukluğumuzun o İstanbul bölümlerinin geldikçe geçtiğini söyleyebilirim. Sonra Filolo Beşyol. Şimdi ticaretimiz Tahtakale. Şimdi böyle Tahtakale'de, Beyazıt'ta, Fatih'te yani İstanbul'u İstanbul yapan Harbiye değil de Fatih bizim için daha belki hani var ya Fatih Harbiye karşılaştırması. Dolaşırken eğer boşa dolaşırsanız yani benzetme yapmayayım ama öyle işte sokaklarda dolaşan köylerdeki sevimli canlılar gibi dolaşırsınız. Ama dolaşırken sağınızı solunuzu gözleyerek, dükkanların üst katlarına bakarak, hanların üst katlarına bakarak, hamalı tahayyül ederek, elinde fotoğraf makinesi olan turisti diye düşünerek kazanırsınız ya. Hayat geçiyor. Hep bir telaşın içerisindeyiz. Telaş çağındayız aslında. Telaşeler çağındayız. Bundan 30 sene önce cep telefonu yokken çağrı cihazı büyük devrim olmuştu biliyor musun?
Evet.
Çağrı cihazı. Neredeyse bulunuyorsun. Şimdi her an böyle 180 kilometre giden bir araba gibi her an kaza yapabilirsin. Ama ne kadar yavaş gidersen, ne kadar etrafını gözlemleyerek gidersen, yaratılış gayesinin insanın, bir kuşun, bir kedinin, bir köpeğin ne olduğunu düşünerek gidersen, gezersen kazanırsın. Ha böyle böyle gelişti ama asıl patlama noktası pandemi oldu. Pandemi sürecinde hepimiz yalnızlıklar yaşadık. Biz de o yalnızlıkları yaşadık. Benim evim Konya'da. Ankara'da evim var ama asıl yerleşik Konya'dayız. Bu pandemi sürecinde tabii işte Ankara'da ben tek kaldım. Mesai bir gün gittik, bir gün gitmedik. Öyle bir durumda söz konusuydu. O yalnızlık sürecinde bir de pandeminin kapanmalarının hemen öncesinde biz hanımla bir 5 gün Ümre yaptık. Ümre'den de dönmüştük. Oranın da manevi hazzı, havası. Yazmaya başladım. Aman Allah'ım. Yani bir şiir yazarken ikinci bir şiir zihnimde oluşmaya başlıyor.
İlham öyle bir geliyor yani.
Ölüm her an ensende. Patır patır insanlar. Allah rahmet eylesin tüm kayıplarımıza. Hayatı sorguluyorsun. Bu zamana kadar ne yaptım diyorsun. Bundan sonra ne olacak? Ya şimdi eşin eşe uzaktan merhaba dediği dönemleri yaşadık. Çocuğunuzu sarılıp koklayamadınız. Evet. Bebeğinizi, torununuzu.
Bu aynı arada, eve giremediğin dönemler oldu yani. Ben mesela.
Yakın zamanda dede oldum. O nimeti de Cenab-ı Allah bize bahşetti çok şükür. Şükürler olsun. Rabbim size de göstersin. Yani şüpheyle baktığın işte bakanlıkta size hizmet eden garson arkadaş COVID olmuş. Bırak onu. Hanımı COVID olmuş. Hemen şey giriyor böyle. Ulan onlar ona geçmiştir. O bana çay getirmişti. Bilmem ne yaptı. 3 ay ben çayı şeyden içtim. Kettle'dan. Yani o süreçte tabii sosyal medya çok canlı kullanıldı. Eski arkadaş grupları, ta çocukluk arkadaşlarımızla biz Köşe diye bir grup oluşturdum. Ben böyle 5-6 tane grup kurdum. İl müdürlerimizle, federasyon başkanlarımızla, arkadaşlarımızla, aile gruplarıyla vesaire. Ne fotoğraflar çıktı yani bizim bir sülale grubu oluşturduk Taşkent orijinli. Ne fotoğraflar çıktı, ne güzellikler çıktı. Böyle böyle işte geldi. Bayağı bir şeyimiz oldu, şiirimiz oldu. Babamın vefatından sonra da 2020 Ağustos'unda kalp krizinden. İşte bak babamın vefatını şöyle duyurduk. Konya'da rahatsızlık geçirdi bir cuma günü. Pazar sabah ezanlarıyla Ankara'da vefat etti. Kalp krizi nedeniyle kaybettiğimiz. Çünkü pandemi dönemi. Salgından, hastalıktan dolayı ölenler biliyorsun karantinayla defnediliyor. Seveni çoktu babamın. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yani cenazeye gelmek isteyenler bilsin ki COVID'den vefat etmedi. Ama yine de şehrimizin içinde bulunduğu salgın şartlarından dolayı cenazeye katılmayıp bulunduğunuz yerden fatihalarınızı göndermenize bizi mutlu edecektir dedik. Yani bir cenazenin duyurusunu bile bu şekilde
orada bile yaptık. Şükrettiğimiz durumlar oluyor değil mi?
Tabii. Yani ben babamı kendi elimle toprağa yerleştirdim. Tabutun iki tarafından tutulmuş iple maskeli, tulumlu görevlilerin cenazenin definlerine şahit olduk. Allah muhafaza. Bunu yaşadıklarımızı iyi anlatabilmek için söylüyorum. Rabbim hayırlı ölüm, hayırlı ömür nasip etsin. Kime toprak nasip olacağını bilemezsin. Belki uçak düşecek, denizde gideceksin. Allah muhafaza yanacaksın. Şimdi uzun uçak yolculuklarında benim mesela şey vardır. Şöyle bir Tokyo'ya gittik, Brezilya'ya gittik olimpiyatlara. Ya bu uçak düşerse de karada düşsün. Denizde düşerse. Öleceksin yani neticede.
Mehmet abi şeyi soracağım. Belki de bu işi gerçekten hani konuşabileceğimiz isimlerden birisin. Çünkü hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda milyonlarca gençle Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyorsun, görüşüyorsun. Hem de ilgi alanı sebebiyle farklı noktalardaki gençlerle de diyaloglar kuruyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde muhafazakar devrimci ifadesini kullandı. Bunu toplumun bir bölümü anladı, bir bölümü tam olarak anlayamadı. Bu ne demek? Ne demek istedi Sayın Erdoğan?
Şimdi Cumhurbaşkanımız o deyimi karşımda muhafazakar devrimcileri görüyorum deyimini TÜKVA'da kullandı. Evet. Sonra herhalde AK Parti grubunda.
Evet, 3 gün sonra da AK Parti grubunda ifade etti.
Cumhurbaşkanımız TÜKVA Genel Kurulu'nda bu deyimi kullandığı anda benim kafamda, zihnimde bir şimşek çaktı. Üstad Necip Fazıl'ın karşımda bu gençliği görüyorum diye başlayan cümleleri geldi. Neydi o karşısında gördüğü gençlik? Bir gün Ayasofya açacak. Bir gün bu ülkede, bu topraklarda adaleti hakim kılacak. Türkiye'yi olması gereken noktaya yükseltecek. Dünyada söz sahibi olacak. Aslında benim değerlendirmem. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomide, sağlıkta, sporda, ülkenin genel ahvalinde 22 yılda birçok, 21 yılda birçok önemli icraatlara imza atmış birisi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bir ideolojinin temsilcisi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dönemde Türkiye'de ve dünyada mazlumların sığınağı, mazlumların dua ettiği lider, devrin lideri. İşte ben şöyle değerlendiriyorum. Cumhurbaşkanımız aslında gençlere şunu demiş olabilir. Biz bize yüklenen sorumlulukları yerine getirdik, getiriyoruz. Ayasofya açtık, Taksim'e cami yaptık. İnsanların trafik kazalarında insanımızın ölümünü en asgari seviyeye indirdik. Deprem, sel, felaketler olduğu zaman bir saatte, iki saatte anında müdahale edilebilen bir ülke haline ülkeyi getirdik. Biz sporda yıllarca belli branşların başarılarıyla avunan ülkeyi çok farklı branşlarda çok modern spor tesisleri yaparak, çok önemli projelere imza atarak, olimpiyatlarda 1948'den sonra en fazla madalyayı alan, yani olimpiyat tarihimizde en fazla madalyayı alan bir ülke haline getirdik. Biz başörtüsü sorununu bitirdik. Gençler, hazırlanın. Mahkeme kadıya mülk değil. Biz bize yüklenen sorumlulukları, görevlerimizi yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Hazırlanın. İkazı belki de gençlere. Tabii bu önce karşı cenahta bir şey buldu. İşte muhafazakarlık ve devrimcilik, bakıyorum yazan, çizen, konuşan. Bir arada olur mu?
Olur mu?
Ne demek olmaz mı? Yani muhafazakarlık adı üstünde muhafaza etmekten geliyor. Neyi muhafaza ediyorsun? Değerlerini muhafaza ediyorsun. Ama devrimcilik, İşte Haliç'i pırıl pırıl yapmak devrimciliktir. Onu muhafaza etmek bir devrimciliktir. Korumak devrimciliktir. Bulunduğumuz mekanları aslına rücu ettirmek bir devrimciliktir. One minute belki de son asırların en büyük devrimidir. Kısık, cesaretsiz, basiretsiz seslerden gümbür gümbür birkaç gün önce bir şey okudum, değerlendirme okudum. Hangi ülkeydi bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın öfkesinden çekiniyor diyorlar. Yani dünyanın doğusuyla batısını birlikte bir tarafta hafif de olsa savaşarak, bir tarafta barışa katkıda bulunarak yaşamayı ve yaşatmayı başarmak devrimcilik değil mi? En büyük devrim aslında insanın kendi nefsinde başardıklarıdır. Bu kadar gücün, bu kadar kudretin içerisinde bir garibi, bir fakir fukarayı mutlu etmek, en tepeden en alt noktalara doğru insanlarla kucaklaşmak devrimcilik değil mi? Sizin Sayın İbrahim Kalın Büyükelçimizle yaptığınız programı baştan sona izledim. İşte o Afrika ülkesinin elçisinin Ramazan iftarları. Yine çok okuyan birisiyim. İlkokulda yolda bulduğum gazetenin eskisini şöyle ayağımla çevir okumaya çalışırdım. İşte Esenboğa'dan çıkıp Ankara'ya gelinen bir süreçte ezan okunuyor. Bir sofraya oturuluyor. Belki de çöpten toplamış yemekler. Diyor ki yazan abimiz, biz imtina ettik ama o oturdu o sofrada, karnını doyurdu. Vardır böyle siyasi iftarlar, insanlar katılırlar evlerde, sonra ikinci bir iftar olur. Ama asıl olan ilk oturduğun sofrada karnını doyurmak, görüntü yapmamak. Daha devrim adına neleri anlatalım? Yani bu ülkede İstanbul Boğazı'na köprü yapmak devrim değil miydi? Ben hatırlarım, Sirkeci'de otobüse binip işte gelip kuyrukta bekleyip arabalı vapurla karşıya geçip devam etmek. İstanbul'a ikinci köprü yapmak devrim değil mi? İstanbul'a üçüncü köprü yapmak devrim değil mi? Tüp geçit Marmara. Kim yaptı bunları?
Evet, Osman Gazi.
Muhafazakarlar yaptı. Selim. Muhafazakarlar yaptı. Devrimleri de başaran, yola çıkartan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımlarını atarken Balıkesir'de ilk mesajları nereden verdi? Hutbeden verdi. Hutbe okudu. Diğer yerde o bölgenin ulemasını yanına aldı. Yani asıl devrimleri gerçekleştirenler muhafazakar zihniyetlerdir. En büyük devrimci Hazreti Muhammed'dir. Çünkü ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum demiştir. Mekke'den, Medine'den çıkan sesin bütün dünyayı etki altına alması, çok da etkisi altına alması çok da uzun sürmemiştir. Dolayısıyla muhafazakarlık ve devrimciliği birbirine yakıştıramayan tartışanlara ben gülerim. O zaman derim ki, siz ne anlıyorsunuz devrimden? Siz ne anlıyorsunuz devrimcilikten? Bunun tabii bizim literatürde karşılığı inkılap, inkılapçılık. Dolayısıyla bu mesajı ideolojik olarak özellikle tabii insan hissettiği yaştadır derdi rahmetli kayınvalidem ama genç olanların iyi okuması gerekir, iyi değerlendirmesi gerekir, gereğini yapması gerekir.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bir aslında işaret fişeği verdi diyorsunuz yani.
Tabii siz. Bakın tweet attım ben, belki görmüşsünüzdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini ve Necip Fazıl'ın sesinden bu gençliği karşımda görüyorum. Devrimbaz kodamanların tiki çektiği hortumlardan, ciğerimden kan çekercesine, hokkama, mürekkep çekercesine falan bu gençliğin karşısında hamd etme makamında indi. Yani o günlerde bir gün Ayasofya açılacak ifadesini kullanıldığı zamanlarda biz çok Ayasofya programlarına katıldık.
Çoğu kişi de inanmıyordu zaten.
Tabii yani inanmak mümkün müydü? İşte bir ara Ayasofya açıldığında arka mahfilde bir yer açıldı. O zaman o kadar izin verdiler herhalde. Ya sen İstanbul'da Ayasofya açıyorsun, dünyanın öbür tarafından rahatsızlık geliyor. Ama dünyanın öbür tarafından da mutluluk geliyor. Ama Afganistan'da, ama Pakistan'da bir hoca konuşuyor. Elhamdülillah. Ayasofya açıldı İstanbul'da. Adeta fethi tekrarlar gibi bir hal, tavır. Bundan büyük devrimcilik var mı? İnsanları buna inandırmak. 28 Şubat en büyük argümanlardan birisi neydi? Taksim'e cami yapacaklar. Ne oldu? Taksim'de cami var şimdi. Yani bir tarafta kilise var, bir tarafta cami var. İşte biraz sağımızda solumuzda Balat var. Yukarı çık Beyoğlu. Bir imparatorluk bakiyesi olan ülkede yaşıyoruz. Aynı şeyi Konya için söyleyebilirim. Kayseri için söyleyebilirim.
Afyonkarahisar.
Afyon için söyleyebilirim. Mevlevilik diye bir elimizde tasavvufun belki de insanları çok daha cezbedebilecek bir yol var. Ürkütmeden, korkutmadan. Bunu yapmazsanız yanacaksınız cehennemde diye değil de bunu yaparsanız cennet garanti. Evet. Ne? Ayet-i Kerime, hadis-i şerif destekli. Böyle daldan dal attırıyoruz ama biraz böyle...
Bence çok keyifli de oluyor ya. Evet. Bir sürü yakın tarihi de aslında bence tazelemiş oluyoruz. Bir de bence bu tarz yani yakın tarihe tanıklık etmiş insanların tecrübelerini de çok kıymetli görüyorum ben. En çok kimi özlediniz?
Babamı çok özlüyorum. Kısa bir süre önce kaybettim. Biz babamla arkadaş gibiydik. Birçok sıkıntıları ticarette. Ben 2011 yılında istisnai kadrodan geldim, genel müdür oldum. Yani evet. O zamana kadar hep ticaretin içerisindeyiz. İşte ticari sıkıntılar, 5 Nisan kararları, 2001 krizi, 2009 hakikaten teğet geçti ama yine de bir sıkıntı yaşadık. Ailevi meseleler, kalabalık bir aile. Amcam çok erken rahmetli oldu. Amcamın çocuklarıyla birlikte büyüdük. Babam herkesin düğününü ayrı ayrı yaptı. Birçok sıkıntıyı beraber yaşadık. Babam çok konuşkan bir insandı, çok anlatan bir insandı ki vefatından sonra 30'a yakın hikaye yazdım onun hatıralarından. Entelektüel bir taşralıydı. Benim için bir rol modeldi. Babamı çok özlüyorum. Yani bir gün Allah sıralı ölüm versin ama diye dua ederdik. Ama bir gün babamı kaybettiğim zaman ben babasızlığı hiç düşünmemiştim. Yaşım 58, babam vefat ettiğinde 55-56 yaşındaydım. Görüşmesek de orada duruyor. Konya'da bir telefonun ucunda. Zaman zaman haftada bir iki ararım falan. Mutlaka giderim. Mesela pandemi çok babamı vurmuştu. 82-83 yaşında vefat etti. O sürece kadar 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı gelene kadar sürekli hayatın içerisinde, her gün iş yerinde, haftada bir iki gün ilçelere gider falan. Birden el frenini çekip eve kapanmak çok üzmüştü, çok yormuştu. İşte o süreçte kaybettik. Bir gün o acıyı yaşayacağımızı, o acıyı yiyeceğimizi Anadolu deyimiyle biliyorduk ama geçen her gün, elbette hayatın içindesiniz, elbette farklı uğraşlarınız var. Fakat aklıma her gelişinde bazen gülüyorum birlikte yaşadıklarımızı bazen. Size kısaca bir şey anlatayım, bir hikaye anlatayım. Anadolu irfanını ya da entelektüel taşralıyı nasıl tanımlar? Bizim amcaoğullarından birine kız istemeye gidiyor baba. Gelinimizin rahmetli dedesi, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ziynet ne yapacaksınız diyor. Bu Anadolu'da kız istemelerde adettir. Mehir falan konuşulur. Bak İslamiyet mehir diye bir kurum koymuş. Mehir senede alınır Anadolu'da. Hala alınır yani evlenirken. Niye? Eğer evlilik yürümezse kız çocuğunun kadın tarafının hakları muhafaza edilsin diye. Daha mal bölüşümü bu ülkeye geleli kaç sene oldu? Altın yazılır işte köy yeri ise yastık, halı, minder. Şehir yeri ise misafir odası takımı, yatak odası takımı, 100 gram altın, 150 gram altın. Bu arada Konya'dan evlenmeyi düşünenler varsa söyleyeyim. Konya'da bu ara şey normal ortam 150 gram altın. Ziynet konuşulan. Diyor ki rahmetli dede, biz diyor Adana burması isteriz. Konya'da da Adana burması pek şey değildir yani, raişte değildir. Babam diyor ki tamam yaparız. Ama sen yakın zamanda bildiğim kadarıyla oğlan evlendirdin diyor. Gelini herhalde takmışındır diyor Adana burması istediğine göre diyor. Bir tane bir numune getirin de görelim, ben bilmem Adana burmasını diyor. Zeki dayı bizi kıstırdın. Yok öyle bir şey çünkü. Müthiş ne yaparsan yap diyor.
Müthiş bir zeka ama yani. Şimdi biz devlette çalışıp özel sektöre geçenlere çok şahit oluyoruz. Ama sizinki biraz tam tersi, özel sektörden devlete geçiş. Hiç pişmanlık duydunuz mu?
Çok mutluyum. Tabii sonunu bu sorunuza getirelim ama aslında bizim hayat çizgimizde biraz suyun tersine akışı var. Şimdi doğuyor abim, vefat ediyor, yerine geliyoruz. İlkokul bitiyor. O günün şartlarında beklenen İmam Hatip'e gitmem. Çünkü rahmetli babaannem derdi ki oku kuzum bakayım. Tabii biz rahatlıkla camiye, Kur'an kursuna gitme dönemlerini yakaladık ama yine babam Hacı Beşzade merhum vardır Konya'nın büyüklerinden. İşte onun kız kardeşinin kapısının önünde oynarken içeri giriverirdik. Niye? Cüz okumaya, Kur'an okumaya. Yasaklar.
Evet. Ve zor günler.
Zor günler. Biz rahattık o noktada. Yaz geldi mi ama camide ama mahallede bir hoca teyzenin evinde falan. Babaannem oku kuzum bakalım dediği zaman şöyle dizlerimiz üstüne otururduk. Başlardım okumaya. Ne öğrendin sen? Namaz sureleri vesaire. Biraz böyle şey gibi de rahmetli amcam hafızdı. Babam da oldukça ezberi vardı. Onlardan da taklit yaparak böyle kendi içimizde. Şöyle babaannem şalvarının cebine elini koyup 25 kuruş, 50 kuruş çıkırdamaya başladığı zaman daha bir aşkla, şevkle İmam Hatip'e gitmemiz bekleniyor. Babam beni İmam Hatip'e göndermedi. Niye? Çelimsiz, hakikaten zayıf ve sıska bir çocuktum. Ağır gelir. Evet. Ortaokula gittik.
Baba yüreği.
Ortaokul bitti. Normal liseye başladım. Anarşi dönemi. Her gün kavga, dövüş. Endüstri Meslek Lisesi biraz daha sakin. Oranın da sınavına girmiştik yani. Öylesine girdik. Orayı kazandım. Hemen edebiyat tarafım, sözel tarafım güçlü olmasına rağmen. Endüstri Meslek Lisesi ardından teknik liseye geçiş 4 yıl. Hem mesleki eğitim alıyoruz. Türkiye'nin ilk bilgisayar dersini alanlardanız lisede. Televizyon dersi, atölye dersleri, elektrik devreleri vesaire. Birkaç kez televizyona falan da çarpılmışlığım vardır yani. O yüksek gerilim vardır Türk televizyonları. Şöyle anlatırken biraz salaklaşırsan tak atar seni geri. Yani. Bekleniyor ki biz İTÜ, Ankara Gazi Teknik falan. Sen tut meslek lisesini, teknik liseyi bitir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazan. Gene bir terse yatış. 3 ay sonra geldim, işte anlattım biraz önce. Ticaret devam ediyor, bize ihtiyaç var. Ben de İstanbul'u sevmedim biraz. Yani işte neyi sevmedim? İstanbul aslında 3 günlük benim için. Bir gidip bir daha geleceksin. Ya bu keşmekeşin içerisinde tam olarak yetişmediğiniz için. Ha, ben Konya'da, Ankara'da bir günde 5 iş planlayıp yapabilirim. Ama İstanbul'da bir iş yapabilirsin. Bak öğleden sonra buluşacaktık. Ne dedin? Trafik, cuma vesaire. Evet. Sabah. Geldik, bıraktım, döndüm. Sonra ticaret, evlilik, askerlik falan. 27 yıl sonra hukuk fakültesi eğitimini tamamladım. Neden tamamladım? 2004 yılı yerel seçimlerinde Konya Meram İlçe Belediye Başkanlığı'na talip olduk. Aday adayız, 13 kişiyiz. Ben de o ara Konya'da esiyorum, yağıyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanıyım. Ticaretle uğraşıyoruz, adımızdan. Bir övüyorlar Adem kardeşim. Bir övüyorlar, övüyorlar. Diyorlar ki üniversite mezunu değil. Hadi her şey bitti. Başladık 4 yılda. Bitirdik, tamamladık. Siyaset tetiklemesiyle üniversite eğitimini 45 yaşında bitirmemize rağmen 3 seçimde onun üstüne hiçbir talipliğimiz olmadı.
Meğer üniversite kar kalmış oldu.
Genel müdür olacakmışım. Bizim Taşkent'in kuruluşuyla 88 yılında başladığımız süreçte ilçe olmasıyla spor kulübünü kurduk. Bizi genel müdürlüğe kadar getirdi. Futbol Federasyonu'nda görevlerimiz vesaire. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir genel kurulunda değişen statüden dolayı yönetim kurulu üyesi olarak devam etmeme durumum söz konusu olduğunda bizim için statü değişikliği oldu.
Önemli bir şey yani bu.
Evet. Genel müdürlüğe gelişimiz yine bir gün bürokraside askerde sevir yazısıydım. Onun dışında bürokratik tecrübe olmadan genel müdür olarak atandık. 2011 yılından 2020 yılına kadar vekaleten genel müdürlük yapmak zorunda kaldım. Çünkü özel sektörden devlete geçişlerde Bağkur SSK hizmetinizin 10-12 yıl olması yetiyor ama üniversite bittikten sonra 12 yıl diyor. Ben 2009'da üniversiteyi bitirmişim. Hmm. 2020 yılında asaletten atandık. Şu anda benim bildiğim Ankara'da en uzun süre görev yapan genel müdürlerden birisiyiz. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman koyuyoruz bir kenara. Özel sektörden devlete geçiş. Normalde baktığında çok akıl kârı değil. Biz Konya'da ticaretimizin başında ailemiz, aile fertlerimiz devam ettiriyorlar ticareti. Olsaydık ticari olarak bugün ailemizin bulunduğu noktanın çok daha üstünde olurduk. Ama ben bu kadar mutlu olamazdım. Mutlu olduğun işi yapacağız.
Ben sizin bazen bu sosyal medyada videolarınızı falan görüyorum işte genç kızlarla, genç arkadaşlarla, spor salonunda falan muhabbetler, sohbetler. Bir de şey var yani siz hani bu yanlış bir ifade bilmiyorum ama o afacanlığı da seviyorsunuz yani o çocuklarla vakit geçirmeyi falan.
Bizim spor aleminde bir benzetme vardır. Burnuna bengay kokusu kaçmış. Gözünü duşun buharı yakmış. Soyunma odaları. Kazanınca sevinç, kaybedince hüzün, müsabaka öncesi heyecan. Oradan geliyorsun. Yani bu çok önemlidir. Çıraklık, kalfalık, ustalık. Demin dedim ya insan hissettiği yaştadır diye. O çocuklarla neredeyse ben aynı yaştaydım ilk yöneticiliğe başladığımda. 1988, 24 yaşındayım. İlk Taşkent Spor yöneticisi oldum. Kademe kademe, şimdi babam işte böyle dedemler un kapağında otururken İstanbul'a gelir. Tahtakale'den de mal alacak dükkan için. Bir cumartesi erken kapanır İstanbul. Öğlen saatleri der ki rahmetli Nihat Ateş amca vardı. Sparta Şarkı Karaaşlı istoççu falan yaptı. Oranın yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Ne yapacaksın erkenden eve gidip der. Ne yapayım Nihat abi der babam. Git bir Boğaz vapuruna bin. Boğaz'da dolaşmış olursun. Babam gelir onun sözünü tutar. Sirkeci'den bakar Boğaz vapuruna biner. Ama bu Boğaz vapuru bir o iskele, bir bu iskele, bir o iskele, bir bu iskele. Ta Beykoz'a kadar bütün iskelelere girip çıkar. Çok geç kalır babam. Dedemden, kayınpederinden ufak fırça yer. Yani ona benzetirim. Spor alanında her iskeleye uğradık. Şey spor soracağım. Yöneticiliği adına her iskeleye uğrayarak geldik. Gelirken de bu çocukların ruhunu, Aslında biz fiziki olarak belki yaşlandık, süre olarak belki yaşlandık ama ruhumuz o soyunma odasına ilk adım attığımız burnumuzun direğini Bengay bilir misin? Adele kremidir.
Gidince hemen araştırırım.
Evet. Onun burnumuzun direğini sızlattığı ya da sporcuların hepsinin birden duşa girmesi birden bir buharın, evet. O buhar gözünüzü yakar.
İşte buhar çıkar şöyle laf.
Evet.
Şeyi soracağım, sonra da yavaş yavaş bitireceğiz. Siz tabii çok önemli müsabakalara da şahit oldunuz milli takımla. Çok üzüldüğünüz anlar da oldu ki ben onlardan bir tanesine şahit olmuştum mesela. İtalya-Türkiye maçı.
Evet.
Roma'da maç. Ben mesela uçakta sizi gördüğümde çok... Ya sizin yerinizde olmak istemezdim yani. Hiç unutamadığınız bir anınız var mı?
Şimdi aslında spor yöneticiliği inişli çıkışlı grafiklerin olduğu bir dünyadır. Hiçbir zaman tek düze yaşayamazsın. Bir gün sevinirsin, bir gün üzülürsün. Akşam iyi kalkarsın, sabah bir olay. Özellikle futbolda sizi başka bir dünyaya götürür. Tabii 3 Temmuz sürecinin öncesinde ve sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'nda ben yönetim kurulu üyesiydim. O süreçte yaşadıklarımız çok önemlidir. O süreçte Sayın Aziz Yıldırım'ın ne şikesi ya memleket elden gidiyor ifadesinin çok önemli olduğunu sonra anladık. Bunları görmek insanı geriye doğru baktığınız zaman bazen üzüyor. Neden üzüyor yani nasıl görmen? Ama ilk TFF yöneticiliğim sırasında bir İsviçre milli maçı var Sarıcıoğlu Stadı'nda. O maçı ve sonrasında yaşananların tamam Levent Bıçakçı yönetimidir 2004'te ben ilk girdiğim yönetim. Olmaması gereken şeyler oldu dünyanın gözü önünde. Biraz fair play ruhuna sahip bir kişiliğim var. Ben sporda fair play ile Hazreti Mevlana öğretisini birbirine paralel görürüm. Bu anlamda o yaşananlar ülkemiz adına hoş olmayan şeylerdi. Güzel olmayan şeylerdi. Çok şükür oralardan geçtik ve bir miktar hallettik ama sporda şiddet hadiselerinin hala devam ediyor olması. Çıkan kanunlara, yönetmeliklere rağmen boşluklardan istifade ediyor olması insanların bizi üzüyor tabii. Bu anlamda da gerek STK'lar tarafında gerekse işin yöneticilik resmi devlet tarafında önemli işler yapmaya çalıştık. 62-22 kanun sonrasında değişiklikler, e-biletin uygulamaya konması.
Pasolik'ten memnun mu insanlar
şu an? Şeyden memnun tabii insanlar. Nereye oturacağını biliyor, yeri belli, efendim bilet kuyruğunda beklemiyor. Pasolik'in ilk uygulamaya girdiği hafta bu İstanbul'un statlarında ne merdivenler çıktı Mehmet abi. Telekom, Türk Telekom, Ali Sami Yen kompleksinde, Olimpiya Stadında, Sarıcıoğlu Stadında. Ertesi gün uygulamaya girecek aksaklık olmamasına rağmen olmaması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o günkü İstinye tesislerinde bir laboratuvar oluşturduk vesaire. Yani Pasolig'in Türk futboluna kattığı çok şey oldu. Düzen geldi bir miktar tamamen olması da. Dolayısıyla insanların da memnun olduğunu düşünüyorum. Yani bunun işte ideolojik anlamda çok yaygarası yapılıyor. Ya bu bir ülkede her şey mi yanlış olur ya? Ya bir şeye muhalefet edeceksen iyi tarafında söyle be kardeşim. Özgürdür insanlar elbette. Demokratik çerçevede beğenmezliklerini dile getirecektir vesaire. İşte bardağın dolu tarafı, boş tarafı hikayesi gibi. Tabii birçok amatör yöneticiliğimiz sırasında, birçok üst düzey görevlerimiz sırasında yaşadıklarımız var ama böyle. O İsviçre maçı olmaması gereken bir maçtı.
Kaybettiğiniz bir maçtan sonra böyle hiç unutamadığınız bir anınız var mı?
Bak şimdi, hep örneklendiririm. Merkez Taşkentspor Kulübü Akşehir'e maça gider. Yenilir. Yol bitmez. Tabii ekonomik olarak bir istifadesi vardır. Yani cezalandırıp yolda yemek yedirmeyeceksindir çocuklara ama kaybettiğin puan...
Olur mu öyle şeyler?
Tabii olur. Yani yönetici ne yapsın yani o kadar var. Ya ben kaybedilmiş maçtan sonra gelip para isteyen bir futbolcuyu unutamam. Ama hakkıdır, hak edişidir isteyecek yani. Şimdi bitti bu iş dersin bırakıyorum bu işi yarın. Başkansan genel kurula gidiyorum. Yöneticisin istifa ediyorum. Bir eve gelirsin. Kış daha evden girerken hanım der ki ne oldu? Yenildik hanım. Oh çok iyi olmuş. Pazar gün bizimle beraber olacağın yerde gidip şu Macup pazarından 2 kilo hamsi alıp geleceğin yerde gittin. Milletin spasının başında. Çok iyi olmuş. Ha? Kalorifere yanaşırsın. Ha ısınırsın. Üşürür değil mi ayakların? Tamam bak. Bitti. Bir de böyle üstüne cila. Fakat pazartesi sabahı yeni bir gün. Alo Ali, Veli gelin ya bir toplanalım. Bir bakalım ya bu çocuklar niye oynamıyor? Bu hocayı mı değiştirelim? Yeni adam mı alalım? Ne yapalım? Yeni bir gün başlıyor. Her kayıp aslında yeni bir kazancın başlangıcıdır. Şimdi insanlar der ki bu ne bu ya? Niye başkanlık yapıyorlar? Niye yöneticilik yapıyorlar? Niye hakemlik yapılır? Niye hakemlik yapılır? Sever. Dedin herkesin gözü sende.
Milyonlar
niye YouTuber'lık yapılır? Senin paylaşımını gördüm insanların beni tanımasından. iki ablayla sohbet ediyorsun.
Ben de çok mutlu oldum ya orada valla.
Yani bu
nefis
de,
başka bir şey.
Bir de bak nefis başka bir şey de bir de faydalı adam olmak başka bir şey. Mehmet Zahit Kotku Hoca Efendi'nin bir sözünü söyleyeceğim. Yani mütevazilik üstüne. Eller Yahşi, ben Yaman. Eller Buğday, ben Saman. Kardeşim insanları konuşturuyorsun. İbrahim Kalın'ı konuşturuyorsun. Yavuz Selim Kıran'ı konuşturuyorsun. Efendim işte son yaptığın röportajlardan gördüğüm bizim Konya Milletvekili genç kardeşimiz var.
Abdurrahman Karaduman. Selman Özboyacı.
Selman Özboyacı. Ya onların içindekini dışa vurmasını, yaşadıklarını anlatmasını. Ya oradan çıkamıyorum ben ya. Şeyden o büyükelçinin yemek ikramından, bir ülkenin büyükelçinin yemek ikramından çıkamıyorum.
Çok
üzüldüm. Bir de yakın zamanda bir şeyde beni çok titretti. Spor salonlarında ağırlık çalışan kardeşlerim diyor. Sen hiç diyor sabah namazına kalktın mı? Yorganın ağırlığını kaldırdın mı diyor. Titredim. Yani diyor ki mecaz benzeşme yapıyor. Yorganın sabah namazına kalkarken ki üstündeki ağırlığın diyor senin spor salonunda kaldırdığın ağırlıktan diyor daha mı az diyor. Tam insanı böyle.
Müthiş bir mecaz yapmışlar ama.
Vuruyor böyle bazı şeyler. Mekanın ruhu bizi de etkiliyor. Yani.
Mekan müthiş ya Mehmet abi çok teşekkür ederim. Ama programı şeyle kapatalım.
Evet.
Benim senin o biliyorsun muhteşem şiirine büyük bir hayranlığım var.
Eyvallah.
Yani eğer seni de yormayacaksa.
Yok. Mutlu olurum aksine. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. İnsan yazdığı şiirleri ezberleyemiyor maalesef. Öyle bir durum var. Mesela geçenlerde bir yerde de okudum. Benim çok sevdiğim bir şiirdir. Arif Nihat Asya'nın Konya Mevlana demek şiiri. İşte Türk alırken Asya'yı Mevleviler Konya'yı etmiş istila demek. Konya Mevlana demek. Her etek tenüredir, her satır bir suredir, her eda mana demek, Konya Mevlana demek. Gel ki yollar boş değil, her nefes ney, her yeşil kubbeyi hadıra demek, Konya Mevlana demek. Türk alırken Asya'yı, Mevleviler Konya'yı etmiş istila demek, Konya Mevlana demek. Burada yer gök ihtizaz, burada boş dönmez niyaz, burada yoktur la demek, Konya Mevlana demek. Yol döner, yollar döner, kar döner, rüzgar döner. Yok bir istisna demek, Konya Mevlana demek. Sık sık okurum. Ama kendi yazdığımız şiirleri bir türlü ezberleyemiyoruz. Tabii romantik bir şiirle kapatacağız ama bir didaktik şiirden de birkaç ezberimde olan mısralar okuyorum. Bu Unutma şiiri bir Ümre ziyaretinden sonra o pandemiden önce yazmıştım. Bir bölümü şöyle. Hervele'de gördüm seni. Hervele ne biliyor musun? O Safa Merve arasında böyle cakalı koşmak
ben
ya
de
da
yakın zamanda
tavafta inşallah. Belli bir yerde. İlk defa mı gideceksin
Ümre'ye? İlk kez
gideceğim. Ne kadar şanslısın. Sen süt beyazsın. Hervele'de gördüm seni iki mübarek tepe arasında. Hani Hacer'in bir o tarafa bir bu tarafa koşturduğu Safa ile Merve var ya işte orada. Geçmez akçe dünyalıkların emanet evlatlarınla yaptığın gibi çalım satıyordu. Kudüs'ü kurtarmışçasına. Senden kaçamadım. Bu senin paylaştığın ve yani, çok hoşuna giden şiir.
Bu gerçekten efsane bir şiir ve bence sen de o gün inanılmaz okumuşsun yani.
Kesinlikle. Tutulmuştum bir anda kızıl bakışlı tavırlarına, umarsızca davrandım. Ulu dağların yalçın kayalıklarında serserileri gibi yürüyüp tedbirsizce dolaştım. Tutunamadım. Neler oldu bitti bilemeden öyle hızlı geçti ki her şey anlayamadım. Tutkundum tutkuna, tutukluyum, vurgunum, yangınım sana dedim, yalvardım, inandıramadım. Yağmur damlaları yakıp üşütüyordu güneş ve ateş. Dursun istedim zaman, durduramadım. Suda yürümeye kalktım. Toprakta yüzerim sandım. Hayaldi biliyordum tüm yaşadıklarım. Uyanmak istedim, uyanamadım. Görmezden geldin önceleri. Bağırdım ağzım çıktığınca duyuramadım. Olmadı ne yapsam. Bekledim sabırı taşım çatlatırcasına. Hedefler koydum kendime, tutturamadım. Kurtulmak istedim, kurtulamadım. Kaderimdin biliyordum, senden kaçamadım.
Müthiş. Arkadaşlar Mehmet Baykan konuğumuzdu. Keyifli bir yayını sizlere bıraktık. Umarım izlerken keyif alırsınız. Hoşça kalın.